Ayrım 13, sayfa 91, 11. bölüm. Yalvaç ile Güngör'den yakayı sıyırıp kendimi emniyet binasının dışına attığımda saat 11'i bulmuştu. Binadan uzaklaşır uzaklaşmaz hemen bir taksiye atladım. Taksinin genç şoförü, "Nereye abi?" deyince kararsızlığa düştüm. İçerideyken tek isteğim eve kapağı atmaktı. Ardı ardına yaşanan olayların allak bullak ettiği zihnimi rakıyla sakinleştirip olanları enine boyuna düşünecektim. Ama dışarı adımı atar atmaz yalnız kalmayı istemediğimi fark ettim. Taksim'e gidiyoruz dedim. Aslında hala nereye gideceğim konusunda kesin bir fikrim yoktu. Funda'ya gitsem bütün olanlardan sonra mı? Özür dilemek için geldiğimi sanır. Fena mı olur? Böylece barışırız. Hayır efendim, ben ondan özür dilemem. Özür dileyecek biri varsa bu Funda'dan başkası olamaz. Neden? Boşandığı kocasını aldattığı için mi? O kadar basit değil. Karmaşık olan neymiş? Aman boş ver. Şimdi bu konuyu düşünecek halim yok. En iyisi bizim çocukların takıldığı bara gitmek. Hem arkadaşları görmüş olurum, hem de olay hakkında bilgi alırım. Yalvaç ile Güngör doğru dürüst bilgi vermediler bana. Gerçi artık olay hakkında bilgi alsam ne olacak? Doğan öldürüldü ya da öyle sanılıyor. Her iki durumda da artık bu işten kurtulmuş oluyorum. Birden böyle düşündüğüm için büyük bir utanç duydum. Bırakın Doğan'ın üvey kardeşim olmasını, iyi ya da kötü birçok olayı birlikte yaşamış olmayı, onunla daha dün konuşmuştum. Benden yardım istemişti. Bense ona yardım edemediğim için vicdan azabı duymak şöyle dursun, öldüyse kurtuldum diye olasılık hesapları yapıp için için seviniyordum. Ne oluyordu bana? Ben insanlığımı mı yitiriyordum? Niye insanlığımı yitireyim canım? Ben kimseye kötülük yapmamıştım ki. Kötülük yapan, cinayet işleyen, eroin işine bulaşan, adam yaralayan, çete kuran Doğan'dı. Bunları yapması için onu ben zorlamamıştım. Hatırlamıyorum ama yapmaması için tartıştım bile olmuştur. Ama o kendine böyle bir yol seçti. Sonunda da gırtlağına kadar boka battı. Ne demişler? Su testisi, su yolunda. Kendine bile hayır olmayan ben ona düştüğü pislikten nasıl kurtaracaktım? Doğan da kurtarmamı istememişti zaten. O öldürüleceğini biliyordu. Kendini buna hazırlamıştı. Tek istediği katillerin işledikleri cinayetlerin yanlarına kâr kalmamasıydı. Benden istediğinin hepsi buydu. Hepsi bu muydu? Ya söylemedikleri? Söylemediklerini beni tehlikeye atmamak için söylemedi. Bu işi kabul etmeyeceksen daha fazlasını öğrenmemelisin dedi. Dedi demesine de o halde. Bilmiyorum. Allah kahretsin, bilmiyorum. Yine de bütün bunlardan sorumlu olan kişi, beni gecenin bu saatine kadar poliste süründüren kişi Doğan'dan başkası değil. O yanıma gelmeseydi, benimle konuşmak istemeseydi, bütün bunlar başıma gelmezdi. Hiç sanmıyorum. Doğan'ı dün görmemiş olsaydım bile bu gece beni emniyete götürürlerdi. Çünkü benden başka yakını yok. Nasıl olmaz canım? Rıza Aslan adında bir ortağı varmış ya. Ama ne ortak? PKK itirafçısı. Niye şaşırıyorum ki? Tam üvey kardeşime göre biri. Belki Doğan'ın başka yakınları da vardır. Bir sevgili, hatta bir eş, çocuklar. Neden olmasın? Adamın 20 yıldır neler yaptığını bilmiyorum ki. Yok canım. Karısı olsaydı teşhis için onu götürürlerdi. Beni değil. Belki de götürmüşlerdir. O da tanıyamayınca şanslarını bir kez de benimle denemek istemişlerdir. Belki de Doğan'la görüştüğümüzü tespit ettikleri için özellikle beni götürdüler teşhise. Ağzımı yoklamak için. Hadi hadi, yine parana yaklaşma. Adamlar benden öğrendiler Doğan'la karşılaştığımızı. Sahi öldürdüler mi acaba Doğan'ı? Birden Doğan'ın bana verdiği telefon numarasını hatırladım. Gün boyunca kapalı olan cep telefonumu çıkardım, açıp Doğan'ın numarasını tuşladım. Aldığım yanıt umut kırıcıydı. Aradığım numaraya ulaşılamıyordu. Yeniden denedim, sonuç aynıydı. Morgda gördüğüm cesedin kararmış bedeni canlandı gözlerimin önünde. Yoksa o gerçekten de Doğan mıydı? Yok canım, Doğan olamaz diye mırıldandım. Buyur abi dedi şoför. Anlaşılan sesi düşünmeye başlamıştım. Sana söylemedim dedim. Şoför aynadan tuhaf tuhaf baktı yüzüme. Ne oluyordu bana? Baksanıza nerede olduğumu, ne yaptığımı unutmaya başlamıştım. Bakışlarımı kaçırarak kendimi toparlamalıyım diye düşündüm. Taksim'e gidinceye kadar da aldığım bu karara sadık kaldım. Aklımdan geçen düşünceleri kendime saklamayı başardım. Gazetecilerin takıldığı bar her geceki gibiydi. Yoğun sigara dumanından daha da koyulaşan bordo bir ışığın altında meslektaşlarım gecenin akışına uymuş ağır ağır demleniyorlardı. Barda Erol ile Nedim'i gördüm. Farklı gazetelerde çalışıyorlardı ama ikisi de devlete sızan çeteler konusunda uzman sayılırdı. Son cinayetlerle ilgili bilgileri vardır. Olaylar hakkında işime yarayacak yorumlar yapabilirler. Daha da önemlisi, bu mekanda içkiye en kolay ulaşabileceğim yerde onlar duruyordu. Onlara doğru yönelmiştim ki biri kolumdan yakaladı. Başımı çevirince bizim Arif'le burun buruna geldim. "Neredesin oğlum?" diye çıkıştı. "Akşamdan beri seni arıyorum." Bu ilginin nedenini anlayamamıştım. "Niye? Ne oldu ki?" diye söylendim. Şaşırma sırası ona gelmişti. Duymadın mı? Dedi. Bunları söylerken buram buram alkol kokan nefesi yüzümü yalamıştı. Üvey kardeşin öldürülmüş. Duydum, duydum dedim usulca başımı sallayarak. Ama ölenin kardeşim olduğu belli değil. Sanki sesim gerektiğinden yüksek çıkmış gibi. Arif tedirginlik içinde sağa sola bakındıktan sonra "Gel şöyle sakin bir yere geçelim de öyle konuşalım." diye fısıldadı. Onun baktığı yerlere ben de göz attım. Ama içten bir tavırla bana el sallayan Erol ile Nedim dışında bizimle ilgilenen hiç kimseyi görmedim. Onları başımla selamladıktan sonra Arif'e döndüm. "Niye böyle fısıldar gibi konuşuyorsun? Deli misin oğlum?" dedi. Kınayan bakışlarını yüzüme dikmişti. "Böyle konular bağıra çağıra konuşulur mu? Buradakiler ne yamyandır bilmiyor musun? Anında atlarlar haberin üstüne." 2 yıl önce Arif'in üzerinde çalıştığı çok önemli bir haberin en yakın arkadaşı Saim tarafından çalınarak rakip gazetede yayımlandığını anımsadım. Haberin elinde patlaması bir yana millete de alay konusu olmuştu çocuk. Eğer bu konu hakkında çok fazla bilgim olsaydı gösterdiği titizlik nedeniyle ona hak verebilirdim. Ama 2 gündür yaşadığım onca olaya rağmen elimde haber değeri taşıyan hiçbir malzeme yoktu. "Bence sen bu olayı biraz abartıyorsun," dedim. "Abartıyor muyum?" dedi. Dikkatle yüzüme bakarak anlamlı anlamlı gülümsedi. "Bu defa beni atlatamazsın Adnan," dedi. Sonra elimden tutarak barın arka taraflarına sürükledi. "Gel şuraya geçelim de rahat rahat konuşalım." Çaresiz sürüklendim Arif'in peşi sıra. Barın bahçesine bakan pencerelerden birinin yanındaki masaya yaklaştık. Yaklaştığımız masada sarışın bir kadının oturmakta olduğunu fark ettim. Kadın bana bakıp gülümsüyordu. Ben bu kadını bir yerlerden tanıyordum. Onu hatırlamaya çalışırken İnci diyerek imdadıma yetişti Arif. Hatırlamıştım. İnci magazin dergilerinde çalışan kızlardan biriydi. Kız dediğime bakmayın en az 35'inde vardır. Erkeklere düşkün olduğu için camiada onu pek ciddiye almazlar. Ama ben severim harbi kızdır. Kafamdan bunlar hızla geçerken bize biraz izin verir misin? İş konuşacağız da diye tamamladı sözlerini Arif. İnci duymamış gibiydi. Elini bana uzatarak merhaba Adnan dedi. Nasılsın? Duyduğuma göre işten çıkarmışlar seni. Ben de gülümseyerek elini sıktım. Öyle oldu İnci. Boş ver. Sen nasılsın? İnci'nin kendisini takmadığını gören Arif dikleşerek sözlerini tekrarlamayı denedi. İnci bize izin versen de git başka yerde konuş dedi İnci. Arif'in suratı bombok olmuştu. Açıkçası ben de İnci'nin biraz kırıcı davrandığını düşündüm. Oysa İnci daha içindekileri dökmemiş olacak ki sesini yükselterek çıkışmayı sürdürdü. Ulan ne hıyar adamsın sen be. Daha az evvel beni yatağa atma umuduyla yalışıp duruyordun. Adnan'ı görünce bana köpek muamelesi yapmaya kalkıyorsun. Ama İnci diyecek oldu Arif. Ne aması lan? Seni ben mi çağırdım? Şurada oturmuş sakin sakin cinimi içiyordum. Gelip oturabilir miyim diye sırnaşmadın mı? Şimdi de Yavuz hırsız misali beni kendi masamdan kovuyorsun. Yapma İnci ne kovması. Ben sadece senden bir ricada bulundum. Sen beni yeni yetme gazeteci kızlarla karıştırdın galiba. Bana öyle ricada micada bulunamazsın tamam mı? Arif sıkıntıyla yüzünü ekşiterek. Çok abarttın be İnci dedi. 40 yılda bir ricamız oldu senden. Keşke ağzımı açmaz olaydım. Evet bir gün senin de işin düşer bana. Arif geri çekilmeye başlamıştı. Ama İnci'nin hiç de alttan alacak hali yoktu. Siktir lan. Ne işim düşecek sana dedi. Sonra yüzünde tatlı bir ifadeyle bana dönerek açıkladı. Kusura bakma Adnan. Lafım sana değil. İstersen oturabilirsin. Sağ ol. Daha sonra görüşürüz dedim. Alınmadığımı gösteren bir gülümsemeyle. Bu arada öfkeyle sağa sola bakınan Arif sonunda aradığını bulmuştu. Gel abi şuraya geçelim dedi. Beni sağ taraftaki boş masaya sürükledi. İnci'den uzaklaşırken amına koduğumun karısı diye söylendi. Tenezzül edip masasına oturduk ya götü kalktı orospunun. Bence kız haklı be Arif dedim. Biraz kaba davrandın. Önce kızın yanına otur sonra da onun masasından şutlamaya kalk. Olacak iş mi abi? Bırak Adnan ya. Savunma bana şu karıyı. Motorun Allah'ı işte. Camiada vermediği kimse kalmadı. Sanki kendisi motor değildi. 3 kez evlenmiş boşanmıştı. Bizim piyasanın en hızlı zamparası olarak geçinirdi. Söylediklerinin ne kadarı gerçekti bilinmez. Ama ne zaman ağzını açsa bir çapkınlık macerası anlatırdı. Neyse şimdi Arif'le bunları tartışacak halim yoktu. Canım fena halde rakı çekiyordu. Masaya otururken bakışlarım garsonu aramaya başlamıştı bile. Ama Arif'in de benim isteklerimle ilgilenecek hali yoktu. Oturur oturmaz damdan düşer gibi girdi lafa. Bak Adnan bu büyük iş oğlum. Tek başına altından kalkamazsın. İkimiz sırt sırta verirsek patlatırız bombayı. Millet görür araştırmacı gazetecilik nasıl olurmuş. Haber nasıl yapılırmış. Bıraksam anlatmayı sürdürecekti. Bir dakika bir dakika diye kestim. Ne bombası ne haberi ne araştırmacı gazeteciliği. Sen neden bahsediyorsun oğlum? Durdu. Suratında hınzır bir ifade belirdi. Hadi Adnan biz birbirimizi tanırız. 2 yıl olan bitenle ilgilenme, sonra birdenbire beni arayıp Yüzbaşı Rıfat cinayetini soruşturmaya başla. Ardından üvey kardeşin Doğan olduğu sanılan biri yakılarak öldürülsün. Bunların rastlantı olduğunu mu düşüneyim? Polise de aynısını söyledim. Ne isterseniz düşünün. Ama benim bu işte bir ilgim yok. Konuşurken bir yandan da garsonu aramayı sürdürdüm. Demek polisteydin dedi. Sesinde haklı çıkmanın güveni seziliyordu. Tabii ya, aklın yolu birdir. Onlar da anlayıverdiler gerçeği. Hemen sorguya aldılar seni. Onlar da sen de istediğiniz kadar saçmalamakta serbestsiniz dedim. Elimle yan masaya içki götüren garson Hakkı'ya yanımıza gelmesini işaret ederken. Benim içki içmem lazım. Bunu bana yapma be dedi. Bakışlarımı garson Hakkı'dan alıp Arif'e döndüğümde yüzüme yalvarırcasına baktığını gördüm. Polislere yalan söyle ama beni kandırmaya kalkma diye sürdürdü. Bu işi tek başıma yapacağım da seninle olmazdı. Ama beni keriz yerine koyma. Sıkıntı ile iç geçirdim. Abi niye anlamıyorsun? Elimde bilgi falan yok benim. O halde niye emniyete götürdüler seni? Teşhis için, başka ne için olacak? Sesim sert çıkmıştı. Ama ondan özür dileyecek halim de yoktu. Gözlerindeki merhamet dilenen ifade yerini kınayıcı, ısıran bakışlara bırakmıştı. Aldırmadım. Önce yanımıza yaklaşan Hakkı'ya her zamankinden dedim. Tamam Adnan abi dedi. Gidecekken hatırlamış gibi döndü. Çerez? Sadece sarı leblebi dedim gülümseyerek. Arif garsonla konuşmamın bitmesini sıkıntıyla beklemişti. Öyle pis pis bakma yüzüme dedim. Kızması gereken biri varsa o da benim. Gazeteden atılacağımı bildiğin halde haber vermedin. Beni kapılarda rezil ettin. Bakışları dağıldı. Vallahi billahi diyerek inkara kalkıştı. Hiç inkar etme dedim. Bundan adım gibi eminim. Ya benden ümidini kesmiştin ya da boş tarafına geldi. Her neyse beni aramadın. Yanlış değerlendiriyorsun diyerek yeniden söze girecek oldu. Yanlış filan değerlendirmiyorum Arif. Bu yüzden sana kızdığımı da sanma. Seni anlıyorum ama sen de beni anla. Bu konuda fazla bilgim yok. En önemlisi de bu işe bulaşmak istemiyorum. Sözlerim etkili olmuştu. Kendini savunmaya kalkmadı. Suçlu suçlu gülümseyerek konuyu değiştirdi. İşe bulaşmak istemiyorsan neden beni arayıp konu hakkında bilgi toplamaya kalkıştın? Ona Doğan'la karşılaştığımı anlatamazdım. Olaylarda Doğan'ın adı geçince neler olduğunu merak ettim diye açıkladım. Üvey de olsa oğlan kardeşimiz. Yemezler diyen gözlerle bir süre süzdükten sonra seni tanırım Adnan dedi. Bunca zamandır üvey kardeşin hakkında bir tek iyi laf çıkmamıştı ağzından. Bir faşist eskisi için kaygı duyup olayı araştıracak adam değilsin sen. Üstelik gazetecilik yapmamak için köşe bucak kaçarken bunu hiç yapmazsın. Başka bir şey var. Bundan adım gibi eminim. Bu kez de ben anlamlı gülümsedim. Dediğin gibi olsa bile dedim. Artık eski Adnan Sözmen yok. Eski bağlantılarımı, ilişkilerimi yitirdim. Ha deyip işe başlamaya kalksam kaç kişi güvenir, inanır bana? Ben de bunu söylüyorum işte. İlişkilerini, bağlantılarını yitirdin. Ama benimkiler duruyor. Kimse sana güvenmiyor ama bana güveniyor. Bu işi birlikte yapabiliriz. Bir an durdu. İnançla gözlerime bakarak sürdürdü. Şaka değil Adnan. Yeniden işe dönebilirsin. Yeniden aranan bir gazeteci olabilirsin. Kokusunu alıyorum. Önemli bir haberin üzerinde oturuyorsun. Boş gözlerle süzdüm Arif'i. Peki bu işten senin çıkarın ne olacak diye sordum. Bildiğim kadarıyla durumun sağlam. Gazete patronuyla da yayın yönetmeniyle de aran iyi. Senin gibi ekabil bir adam bu yaştan sonra bu tür haberlerin peşinde koşturmaz. Amma yaptın ha dedi. Suratında sahteliğinden emin olduğum alıngan bir ifade belirmişti. Ben gazeteciyim oğlum. İyi gazeteci göze girmek, yükselmek için değil, içgüdüsünü dinlediği için haber yapar. Pişkinliğim bu kadarı da ancak Arif'te olurdu. Yalancıyı dedim. Suratındaki alınganlık dağıldı. Bir an ifadesiz kaldı sonra. Vallahi yalan söylemiyorum diye savunmaya geçti. Arif ayıp oluyor dedim. Bunca yıllık arkadaşız. Hiç değilse bana katakulli yapma. Ne oluyor? Neyin peşindesin? Bakışlarını kaçırdı. Bir sigara yaktı. Çenesini kaşıdı. Hatta bir ara yan masadaki inciye bile baktı. Tam anlatmaya başlayacaktı ki garson rakımı getirdi. Anlatacaklarını merak ediyordum. Ama yine de rakımdan ilk yudumu alıncaya kadar bekleyebilirdim. Tadını çıkarmak için gözlerimi kapayarak anasonun tatlılaştırdığı alkolün bedenime yayıldığını hissedene kadar süze süze içtim. Durum sandığın gibi değil dedi Arif. Ben de bıçak sırtındayım. Her an işime son verebilirler. Bizim dönem sona eriyor Adnan. Zımba gibi olanlar var. İyi eğitim almışlar. Çekirdekten yetişme gazeteciler. Yerimizi onlar alacak. Hatır gönül devri kapanıyor. Patronların iyi olmasının hiçbir önemi yok. Herkes yaptığın işe bakıyor. Bizi gladyatörlere çevirdiler. Arenaya atıyorlar ve iyi dövüşmeyeni oyundan çıkarıyorlar. Belki sen farkında değildin ama biz eskiden de arandaydık be Arif dedim. Söylediklerini çok önemsemediğimi göstermek için. Farkında olmaz mıyım? Ama artık koşullar daha acımasız. Dövüş hızlandı oğlum. Kan gövdeyi götürüyor. Hile, hurda, kalleşlik ne yaparsan yap. Ama milletin ilgisini çekecek haberi sen kap diyorlar. Arif'in ses tonundaki gerginlik beni etkilemişti. Yine de onun doğruyu söylediğinden emin değildim. Rakımdan bir yudum daha alıp bunları zaten biliyoruz dedim. Hala sadede gelmedin. Durum şu oğlum dedi. Yüzünde buruk bir ifade belirmişti. En kısa zamanda beni de gazeteden şutlayacaklar. Ama bir fırsat var. Neymiş o? Bizim grup 6 aydır muhalif bir gazete çıkarmaya hazırlanıyor. Bizzat patron söz etti bundan. Evet, evet ben de duymuştum. Bu gazetenin yayın yönetmenliği için Yılmaz Babür'ün ismi geçiyor. Tanırım iyi çocuktur. Haklısın sıkı çocuk. Çok parlak işler yaptı. Gazeteciliğin yanında bir televizyon kanalında haber yorumları da yapıyor. Arif'in lafı nereye getireceğini anlamıştım. Ama atılmamı bana haber vermediği için biraz acı çektirmek istiyordum. Güzel işte dedim umursamaz görünerek. Demek ki çocuk bu görevi hak ediyor. İrkilerek yüzüme baktı. Sen ne diyorsun Adnan dedi. Sesi ihanete uğramış gibi titriyordu. Bu benim sonum olur. Beni de işten atacaklar diyorum. Tek umudum bu yeni gazete. Eğer bu haberi birlikte yaparsak ikimiz de kurtuluruz. Sen de yeni gazetede işe başlarsın. Rakı kadehime uzanırken bence abartıyorsun dedim. Patron seni çıkarmaz. Çıkaracak dedi. Sen uzak kaldığın gelişmelerden haberin yok. Daha 2 hafta önce hepimizi toplayıp açıkça konuştu. Babam olsa gözünün yaşına bakmam dedi. Üstelik bunları gözümün içine baka baka söyledi. Şaka değil Adnan, sokağa atacaklar bizi. Rakımın üçüncü yudumu ilk ikisinden daha lezzetli gelmişti. Dudaklarımı usulca yalayarak unuttun mu dedim yarı şaka yarı ciddi bir tavırla. Ben zaten sokaktayım. Tamam işte dedi. Artık umursamazlığım onu rahatsız etmiyordu. Kafasında tek bir amaç vardı. Beni ikna etmek. Senin de yeni bir işin olacak. Eski kariyerini yeniden kazanacaksın. Herkes senden bahsedecek. Bunları istediğimden emin değilim dedim. Şaşırmış gibiydi. Sigarasından derin bir nefes çektikten sonra bence sen kendini tanımıyorsun dedi. Suratındaki ifadeden, bakışlarındaki anlamdan, sesinin tınısından bunu beni ikna etmek için söylemediğini anladım. Belki de gece boyunca ilk kez dürüst davranıyordu. Sen gazetecisin oğlum. Dikkat et gazeteciydin demiyorum. Sen gazetecisin. Yorulursun, ara verirsin, kaçarsın, alkole sığınırsın. Hatta bu meslekten nefret edersin. Ama bu işi bırakamazsın. Bıraksan da iş seni bırakmaz. Gazetecilik öyle. Orospu bir meslektir ki ölünceye kadar ne aklını, ne bedenini, ne de yüreğini rahat bırakır. Bu lafları o kadar çok duymuştum ki Arif'in bakışlarındaki içtenlik bile beni etkileyemedi. Yine tıraşa başladın dedim sıkıntıyla. Bari işe yarasa. Hiçbir işe yaramayacak. Çünkü elimde senin sandığın gibi bomba bir haber yok. Olsaydı da bu haberi yapar mıydım bilmiyorum. Çok yoruldum be Arif. Kendimi yaşlanmış hissediyorum. Bazen kılımı kıpırdatacak hal bulamıyorum kendimde. Bulamazsın tabii dedi. Bir dostun sıcaklığı vardı sesinde. Çok içiyorsun. Tamam biz de içiyoruz ama sen bokunu çıkardın. Bunun sonu yok oğlum. Bir yerde dur demeyi bilmelisin. Bak işten de atıldın. Ne yapacaksın? Nasıl geçineceksin? Oğlunun okul taksidini nasıl ödeyeceksin? Doğru söylüyordu. Ama ben yine de rakı kadehine uzandım. Kocaman bir yudum aldıktan sonra bilmiyorum Arif dedim. İnan bana bilmiyorum. Bilmeyecek ne var? Elindeki malzemeyle ortalığı birbirine katarız. Dayanamayıp patladım. Lan malzeme malzeme diyorsun. Bir bok yok elimde. Sen neyi biliyorsan ben de onu biliyorum. Çete içinde bir hesaplaşma var. Birbirlerini temizlemeye başlamışlar. Hasbelkader benim üvey kardeşim de o çetedekilerden biri. Ama bunlar dışında bildiğim bir şey yok. İnanmamış gözlerle beni süzdükten sonra gerçekten başka bir şey yok mu? Doğan'ın istediklerini ona söyleyemezdim. Üstelik söylediklerim yalan da değildi. Yok dedim. Vallahi yok. Hepsi bu. Ama belki sen... Aslında benim de bildiklerim 3 aşağı 5 yukarı bunlar. Ayrıntılar çok muğlak. Bir temizlik harekatı yaşanıyor bu kesin. Türkiye vitrini yeniden düzenliyor. Devlet ya da hükümet içinde birileri kendisini kurtarmak için maşaları ortadan kaldırmayı planlıyor. Bunlar kim dersen eski İçişleri Bakanı'ndan kimi polis şeflerine, üst düzey subaylara kadar bir sürü kişinin adını sıralayabiliriz. Ama elimizde hiçbir belge, kanıt yok. Olsa ne olacak Arif dedim. Onların yargılanabileceğini düşünüyor musun? Düşünmüyorum ama en azından kamuoyu vicdanında mahkum edilirler dedi. Bunu söylerken bakışlarını kaçırıp sigarasını kül tablasına bastırdı. Belki diye söylendim umutsuzca. Yine de kamuoyuna fazla güvenme. Kamuoyunun belleği zayıftır. Çok çabuk unutur. Of dedi dudak bükerek. Biz mesleğimizi yapalım yeter. Ama gördüğün gibi kendimizi bile aydınlatamıyoruz. Öyle dedi Arif yılmış bir sesle. Sanki son umudunu da çekip almıştım elinden. Artık pes edeceğini umuyordum ama yanılmıştım. Arif öyle kolay kolay teslim olacak adamlardan değildi. Bence erken karar veriyorsun dedi. Gözlerinden tuhaf bir ışıltı geçti. İstersen saçmalık de ama hissediyorum sana bilgi gelecek. Öyle mi dedim alaycı bir tavırla. Şimdi de müneccimliğe mi başladın? Müneccimlik değil oğlum. Bu işin merkezinde senin üvey kardeşin var. Üvey kardeşin öyle boş bir adam değil. Sadece onu haber yapsak bile büyük olay olur. Ama ne olduğunu bilmiyoruz ki dedim. Öldü diye haber yaparsın, canlı çıkar. Yaşıyor dersin, ölü çıkar, rezil olursun. Bakışlarını masanın üzerine indirip sustu. Bu kez tamam, artık yakamı bırakır diye düşünmeye başlamıştım ki başını kaldırdı. Yok abi dedi. O tuhaf ışıltı yeniden gelip oturmuştu gözlerine. Biz bu işin peşini bırakmamalıyız. Göreceksin, acayip ekmek çıkacak bu işten.